Ayrım 26, sayfa 243, Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Bölüm 45, Evangeline. Aynı hizmetçi zilin çalması biter bitmez kapıyı açtı. Kay'i hemen fark etti ve Elliot'ın rozetine kaşlarını çatarak şüpheyle baktı. Kapıda durdu, içeri girmelerine izin vermek istemedi. Dudaklarını alnındaki kırışıklıklara paralel uzanan sıkı bir çizgi haline getirmişti. Kay gözlerini ondan ayırmadan başını salladı. ''Bunu tekrar yapmak zorunda mıyız?'' diye sordu telefonunu işaret ederek. ''Sana hatırlatmama gerek var mı?''
''Bu sefer kimi görmek istersiniz hanımefendi?'' diye sordu.
Kibarlığı donuk ve tepkisizdi. Bir eli hala kapı kolunu sıkıca tutarken diğer elini kapı pervazına dayayarak girişlerini engelliyordu. ''Bill Caldwell'' diye yanıtladı Kay, neredeyse rahatlamıştı. Orta yaşlı kadın onunla yüzleşmeye hevesli görünmüyordu. Ya da belki Bill Caldwell polislerin tekrar araması ihtimaline karşı özel talimatlar bırakmıştı. Dudakları soğuk bir gülümsemeyle aralandı, gözlerinde bir memnuniyet parıltısı parladı.
''Bay Caldwell şu anda burada değil, bir mesajınız varsa alabilirim.''
Kay kadını dikkatle inceledi. Yalan mı söylüyordu? Hayır. Verdiği mesajdan memnun görünüyordu. Ve bu memnuniyet gerçeği söyleyebilmesi ve işvereniyle konuşmalarını yine de engelleyebilmesi gerçeğinden kaynaklanıyordu. ''Normalde bu kadar erken çıkar mı?'' diye sordu Elliot. ''Daha 9 bile değil.'' Bu soru onu ürkütmedi. ''Bazen iş için seyahat eder ya da geceyi şehirde geçirir.'' ''Peki şu an hangisi?'' diye sordu Kay.
''Üzgünüm hanımefendi ama Bay Caldwell'in nerede olduğunu bana bildirme zorunluluğu yok.''
''Eminim yoktur.'' diye yanıtladı Elliot. Sesindeki alaycılık yakıcı ama etkisizdi. Kadının asık suratında bir değişim olmadı. Soruları cevapsız bırakarak arkasını dönüp gitmek istemeyen Kay bir an için tereddüt etti. Bakışları kapıyı koruyan kadının sert gözlerine kilitlendi. Belki de onlara ışık tutabilecek başka biri vardı. Morg'daki kız Rose ise ancak kaçırıldığından beri Alice olarak yaşıyorsa sorulardan biri neden sorusuydu. Görünüşe göre Shelley'nin kızının babası olduğunu bilen tek kişi Bill Caldwell'di. Bay Caldwell'i kendi meşru kızının yerine onu koymaya iten şey neydi? Martha'nın bahsettiği gibi Alice hasta olduğu için miydi? O yıl ölmüş müydü? Bunu başka kim bilebilirdi ki? ''Bu durumda Bayan Caldwell ile konuşmamız gerekecek.'' dedi Kay, geri tepmeye yer bırakmayan bir ses tonuyla.
''Hangisiyle?'' diye kadın soğuk bir şekilde sordu.
''Bill Caldwell'in karısıyla.''
''Korkarım bu mümkün değil.'' diye yanıtladı kadın. ''Bayan Evangeline Caldwell kimseyle görüşmüyor, ağır hasta.''
Adını Kay'in umursamazlığını ayıplayarak söyledi. ''Pekala.'' diye yanıtladı Kay, telefonunun kilidini açmak için şifreye dokunarak. ''Arama izni için hakimi arayacağım. Memurlar ikimiz baş ucunda gizlice birkaç soru sormak yerine onu alıp resmi görüşme için karakola götürebilirler. Ama bu senin kararın.'' Kadın sonunda kenara çekildi. Sanki bastırılmış yeminler ortaya çıkmak için çabalıyormuşçasına ağzı seyiriyordu.
''Beni takip edin.''
Acele etmeden merdivenlerden ikinci kata çıktı ve onları uzun bir koridorun sonundaki en uzak yatak odasına götürdü. Kapıyı açıp içeri girmelerine izin vermeden önce iki kez tıklattı. Yatak odası cafcaflı mobilyalarıyla geleneksel dekorasyon ve modern hastane teknolojisinin birleşimiydi. Eskiden dört direkli karyo olan yerde şimdi son teknoloji bir hastane yatağı bulunuyordu. Etrafı monitörler ve üzerinde tıbbi ekipmanlar olan tekerlekli arabalar da çevriliydi. Sanki dünya bu odanın kapısının dışında kalmış ve Evangeline'in hastalığı odanın içinde dokunduğu her şeyi değiştirmişti. Perdeler 2-3 santim üst üste gelecek şekilde kapatılarak bir güneş ışığının karanlığı delip karşı duvara çarptığı odanın uzak köşesi dışında odayı neredeyse zifiri karanlık yapmıştı. Hafif dezenfektan ve ilaç kokusu Kay'in burun deliklerine yapışmış, ona son zamanlarda ziyaret ettiği diğer hastane odalarını hatırlatmıştı. Ama burada koku alt tonlarda oda spreylerinin ve banyo jellerinin kokularını da taşıyordu. Yatağın yanında küçük bir lambanın ışığında hastane önlükleri giymiş bir hemşire içeri girdiklerinde hemen bıraktığı bir romanı okuyordu. Aceleyle onları karşılamak için ayağa kalktı. ''Sizin için ne yapabilirim?'' diye sordu. Sesi fısıltı gibi çıkıyordu. Kay rozetini gösterdi. ''Dedektif Sharp ve Dedektif Young, Bayan Caldwell'e birkaç sorumuz var.'' Hemşire ellerini vücudunun önünde birleştirdi. ''Maalesef bu imkansız.'' diye yanıtladı. ''Bayan Caldwell dinleniyor ve rahatsız edilemez.'' Kay bir adım öne çıktı ama hemşire yerini korudu. ''Maalesef ısrar etmem gerekiyor, bu resmi bir polis işidir.'' ''Maalesef buna izin veremem.'' diye yanıtladı hemşire. Kırklı yaşlarında çilli, kızıl saçlı bir kadındı. ''Benim tek görevim hastamın iyiliğini korumak.'' ''Bırak gelsinler Gina.'' dedi Bayan Caldwell, sesi boğuk bir şekilde çıkmıştı. Zayıf elinin bir hareketiyle onlara el salladı. Sonra yorganının kıvrımları arasında bir uzaktan kumanda buldu ve bir düğmeye bastı. Yatak vızıldayarak onu dikleştirdi. Evangeline Caldwell bir deri bir kemik kalmıştı. Soluk teni odanın soluk ışığında mavimsi görünüyordu. Çıkık elmacık kemikleri tenini delerek ince kuru dudakları ve ifadesiz mavi gözleriyle birleşince sıska yüzünü neredeyse iskelet gibi gösteriyordu. Kolu bir sopa gibiydi ve uzun titreyen parmakları kumandayı çalıştıramayacak kadar zayıf görünüyordu. Hızla yaklaştılar ve yatağın yanında durdular. Evangeline'in başını onlara çevirdi ama göz teması kurmadı. Kay kaşlarını çattı ve hemşireye meraklı bir bakış attı. Elini salladı, dudaklarını birbirine bastırdı. Evangeline Caldwell kördü. Elliot, Kay'e söylenmemiş bir ifadeyle hızlıca bir bakış attı ve Kay onun aklından neler geçtiğini anladığından emin olarak başını salladı. Evangeline'in körlüğü Rose'la aynı çatı altında yaşarken onun kızı olmadığını neden fark etmediğini açıklayabilirdi. Bir anne saçlarının rengindeki en küçük farkı, gülümsediğinde dudaklarının kıvrımını, güldüğünde gamzelerinin derinleşmesini normalde hemen fark ederdi. Kay dostça ve sakin bir sesle ''Bizimle konuştuğunuz için teşekkürler.'' dedi. Bill Caldwell'in Alisa'nın ölüm haberini ölmekte olan karısından neden sakladığını anlayarak, elini uzatmamaya dikkat ederek söze onların varlığına bir açıklama getirerek başladı. ''Kızınızın yaşındaki Rose Harrelson'ın kaçırılmasını araştırıyoruz.'' Hemşire rahatlayarak yavaşça nefes aldı ve Kay'e minnetle başını salladı. Kadın belli ki Alisa'nın ölümünü biliyordu. Evangeline muhtemelen evde bunu bilmeyen tek kişiydi. Evangeline elini kaldırdı ama sonra tekrar yorganın üzerine düşmesine izin verdi. ''Alisa'nın bir arkadaşı mı?'' Kay bu kaçırma 14 yıl önce oldu diye açıkladı ve Evangeline'in ilgisini yitirmiş gibiydi. Ama evet, Alisa ve Rose o sırada arkadaş olmuş olabilirler. Evangeline'in kurumuş dudaklarında bir gülümseme titreşti. 14 yıl önce mi? Alisa o zamanlar 3 yaşındaydı. Yüzünü bir karanlık bulutu kapladı ama tek kelime etmedi. Kay bana Alisa'nın çocukluğunu anlatabilir misiniz diye sordu. Doğru soruları sormadan ve bağlam sağlamadan doğru cevapları almak zor bir işti. Arkadaşları var mıydı? Kiminle oynardı? Gözleri yaşlarla dolduğunda Evangeline başını onlardan çevirdi. ''Kızım bir yaşına girdiğinden beri yatalağım, bebeğimin tüm çocukluğunu kaçırdım. Onunla hiç oynayamadım ve arkadaşlarıyla hiç tanışmadım. Tüm yaşadıklarımın en kötü yanının bu olduğunu düşünürdüm. Ama sonra Alisa 3 yaşındayken neredeyse ölüyordu.'' Nefes almakta zorlanarak konuşmayı bıraktı. Gina oksijenini ayarladı ve Evangeline bir süre dinlendi. ''Ne oldu?'' diye sordu Kay, kadının hikayesine devam etmesinin, yapbozun önemli bir parçasının ortaya çıkmasını sağlayacağını bilerek. ''Alisa kötü bir viral menenjite yakalandı.'' diye açıkladı. ''Buradaki doktorlar ellerinden gelen her şeyi denediler ama o ölüyordu.'' Sonra sevgili Bill imkansızı başardı. Bir uçak kiraladı ve onu doğu yakasında bir yerde lüks bir kliniğe götürdü. Onu kurtardılar. İnanılmaz diye yanıtladı Elliot. Hastalığın kalıcı etkileri oldu mu?
Hayır diye fısıldadı Evangeline, dudaklarında hafif bir gülümseme uçuşarak. Bir süreliğine gittiler ama alandaki en iyi uzmanlar onun hastalığı üzerinde çalıştılar ve bana tatlı kızımı geri verdiler.
Zorlukla yutkundu ve Gina çabucak kapaklı ve pipetli bir bardak su getirdi. Kay'in zihninde tutarlı bir senaryo oluşmaya başlamıştı. Alisa viral menenjit hastasıydı ve sonunda ölmüştü. Tüm bu zaman içinde bir an Bill, Rose Harrelson'ı kaçırmayı ve Alisa'yı onunla değiştirmeye karar verdi ama neden? Miras için mi? Peki herkesi kandırmayı nasıl başardı? Evangeline'in görüşü MS nedeniyle azalıyor veya kayboluyor olabilirdi. Peki ya evin geri kalanı? Personel, aile üyeleri, kimse onun aynı kız olmadığını fark etmemiş miydi? Bir çocuğun saçlarının bukleleri, bazı kelimeleri söyleyişi, sesinin tınısı gibi detayların unutulması için bir çocuğun ne kadar süre aranızdan ayrılması gerekirdi?
Ne iç açıcı bir hikaye dedi Kay genişçe gülümseyerek. Ne kadar süreliğine gittiler? Hatırlamıyorum. Birkaç ay, 4. Belki 6. Yatağa sıkışıp kaldığınızda zaman yavaş geçer. Keşke.
Konuşmayı bıraktı ve göz kapaklarını sımsıkı kapatıp yanaklarından yaşlar süzüldü.
Uzun zaman önce ölmeliydim. Yaşamaya devam etmemin kimseye faydası yok. Ama bir türlü ölmüyorum.
Kay, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim dedi. Bana öyle geliyor ki Alisa Rose Harrelson'ı hiç tanımıyormuş.
Hayır, kızımın o kayıp kız hakkında bir şey bildiğini sanmıyorum. O zamanlar hiç arkadaşı yoktu, o olamazdı. Döndükten sonra bile zamanının çoğunu uyuyarak geçirdi. İyileşmesi uzun ve zorlu bir süreçti.
Ya da küçük kıza sakinleştirici verilmişti. Ta ki yavaş yavaş herkes ona alışana kadar. Bir zamanlar Alisa olarak tanıdıkları kızla arasında en ufak bir farklılık hissetmekten vazgeçene kadar. Bölüm 46 Gün Aşığı. Kirsten bütün gece onu beklemiş, onun orada olmasını dilediği için kendinden nefret etmişti. Çünkü o sıcaklık, ışık ve yiyecek demekti. Çünkü yaşamak istiyordu. Yine de onun gelişinin ne anlama geldiğini, onu tahrik ediyormuş gibi görünen duş ritüelini, ıslak vücudunda ellerini, çarpık arzularının getirdiği sonsuz acıyı hatırladığında korkuyordu. Gökyüzü griye dönmeye başladığında ve o hala ortaya çıkmadığında kendini soğuğa ve açlığa teslim etmiş ve farklı bir döneme ait küf kokulu, hışırtılı battaniyelere sarılarak kanepeye kıvrılmıştı. Bir saat bile olsa uyuyabilmeyi diliyordu. Korku onu günlerdir uyanık tutmuş, ona hiç beklemediği bir anda uyuklama anları yaşatmıştı. Bu anlardan, uykudan tamamen uyanık, hayatı için savaşmaya hazır ama inanılmayacak kadar bitkin bir halde birden tekrar uyanıyordu. Bir gün onu öldüreceğini biliyordu, aklında hiçbir şüphe kalmamıştı. Büyük bıçağı, uzaktan kumandası ve dolambaçlı zihninin bir sonraki düşüncesi ne olursa olsun ona karşı kendini güçsüz hissetti. Öleceğini biliyordu, sadece acısız olmasını ve bir an önce acılarına son vermesini diledi. Kapı açıldığında sadece birkaç dakika uyumuş olmasına rağmen ayağa fırladı. Daha önceki gün onu hiç ziyaret etmemişti. Ölüm anının beklediğinden daha yakın olabileceğini fark ettiğinde damarlarına bir ürperti yayıldı. Adama bakıp aklını okumaya çalışarak hayır diye mırıldandı. Odanın ortasında duruyordu. Battaniyesi hala omuzlarına yapışık durumdaydı. Ona duygusuzca sanki çözmesi gereken bir problemmiş, başka bir şey değilmiş gibi bakıyordu. Yüz hatları gevşemişti. Bakışlarındaki zarafet onu ilk başta cezbetmişti. Oysa o karizmatik yüze bir uyarı etiketi yapıştırılması gerekiyordu.
''Hayır, lütfen.'' diye fısıldadı, ona bir adım yaklaşıp elini tuttu.
''Adam yapma.'' dedi ve Kirsten'in eli havada donup kaldı. Kapı arkasında açıktı. Güneş ışığı içeriye girerek dövülmüş bakır horozun gölgesini duvara vuruyor ve duvarlara yansıyan renk kırıntıları gönderiyordu. Eğer kaçmayı denerse onun yanından dışarı çıkacak kadar hızlı geçebilir miydi? Aklını okuyup kolunu çelik gibi kavradı ve "Düşünme bile" dedi. "Haydi gidelim." Adamdan uzaklaşmaya çalıştı ama tutuşu sıkılaştı, etini ezdi ve çığlık attı. "Lütfen gitmek istemiyorum" diye yalvardı gözyaşlarıyla dolu bir sesle. "Uslu olacağım, söz veriyorum." Omurgasından aşağı titremelere neden olan tuhaf, çarpık bir sırıtışla gülümsedi. "Hep yürüyüşe çıkmak istiyordun. İstediğin olacak, haydi gidelim." Geri çekilmeye çalıştıkça adam onu kapıya doğru sürükledi. Kurtulmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kasıklarını hedefleyerek bacaklarını tekmeledi ama her seferinde ıskaladı. Ayakkabılarını kanepenin yanında unutmuştu. Onlara üzülerek baktı. Bir şans yakalarsa onlarla daha hızlı koşardı. "Lütfen izin ver, ayakkabılarımı alayım." Güldü ve tekrar koluna girdi. "Gideceğimiz yerde ayakkabıya ihtiyacın yok." Sustu ve sonunda onunla savaşmayı bıraktı. Kazanamazdı. Kapıyı arkasından kapatma gereği duymadan onu evden dışarı sürükledi. Arabaya götürülmeyi bekliyordu ama adam onun yerine evin çevresinde dönüp onu ormanın içine götürdü. Sonunun geleceği yer orman olacaktı. Tıpkı her gece hayal ettiği gibi. Onu da sonra daha öncekileri vurduğu, bıçakladığı ya da boğduğu ve cesetlerini gömdüğü yere sürükleyecekti. Bir kurşunu kafasından ya da kalbinden vurulma ihtimalini umut eder olmuştu. Zihninde canlandırdığı alternatiflerin en çekicisi oydu, ölümlerin en merhametlisi. Ama onu ormanın derinliklerine çeken adam merhametli değildi. Bunu onu tekrar tekrar bağladığında ve ıslak vücudu o buz gibi odanın karanlığında titreyip kurtulmaya çalışırken ve kıvranırken tepkisizce izlerken kanıtlamıştı. Eğer onun ölmesini istiyorsa muhtemelen dayanılmaz derecede acı verici bir şey düşünmüş olmalıydı. Keskin bir kayaya bastığında çığlık attı ama adam yine de devam etti. İnce vücudu güçlü yapısı için kolay bir yüktü. Durmadı ve onun çığlığından etkilenmedi. Güneş ağaçların üzerinde yükselmiş ve havayı biraz ısıtmış olmasına rağmen dişleri takırdıyordu. Çorak orman ürkütücü bir şekilde sessiz görünüyordu. Düşen yapraklar tüm sesleri bastırıyordu. Sanki yaklaşan kış seslerini almış gibi hiçbir kuş ötmüyordu. Orman artık sıklığını yitirmişti. Keskin, yosun kaplı kayalarla kaplı, dik ve kayalık derin bir vadinin kenarındaki çimenli bir açıklığa çıktılar. Tohumları uygun olmayan bir zemin bulmuş, ancak yine de galip gelmiş kayalardan sarkan birkaç ardıç ve bükülmüş selvi ağacı haricinde hiç ağaç yoktu. Geçidin dibinde yaklaşık 100 metre aşağıda çakallar karanlık zeminde daireler çiziyor, ara sıra duyulan uluma sesleri dikey kayalıklarda uğursuz bir şekilde yankılanıyordu. Bunlar oturma odasının penceresinden gördüğü ama asla duyamadığı çakallar olmalıydılar. Şimdi onların ulumalarının uğursuz tınılarını işitince duymamayı tercih edeceğini düşündü. Baş dönmesiyle savaşarak aşağıya baktığında vadinin dibinde bölgeye dağılmış, ağartılmış kibrit çöpleri gibi düzinelerce beyaz leke fark etti. Çakallar bazen durup onları kokluyor ya da alıp kemirmeye, yatırmaya ve onların pençelerinin arasına almaya çalışıyordu. O beyaz lekeler kemikti. Çakallar tarafından tek bir et parçası kalmayıncaya kadar temizlenmişlerdi ve doğa koşulları da onları beyazlaştırmıştı. Göğsünden boğuk bir inilti çıktı. Adamın eli kolunu tutmaktan boynunu kavramaya geçti ve onu uçuruma itmeye hazırdı. Kolunu iki eliyle kavradı. Tutuşundan kurtulmaya çalıştı ama yapamadı. Ayakları vadinin kenarına zar zor tutunurken onun ileriye doğru itmesine karşı çıkmak için elinden geldiğince sert bir şekilde mücadele etti. "Seni de yanımda götüreceğim, hasta pislik" diye mırıldandı. Kararı ona ekstra bir güç vermiş gibiydi. Gözlerinin içine bakıp elleriyle adamın boğazını kavradı. Adam onu itip dengesini bozdu. Kız iki eliyle tutundu. Adamın boğazından sarkıyor. Kızın bacakları boşlukta sallanıyordu. Sonra adam ensesini tuttu. Eliyle onu yine itti. Kız çığlık atarak düştü. Vadinin kenarını parmaklarıyla kavradı. Ayakları titriyordu. Çaresizce bir yere basmak istiyorlardı. Ellerinin kayaları kaplayan yosunlarda kaydığını hissetti ve artık tutunamayıp düşmeye başladı. Birkaç metre aşağıdaki kendi ağırlığını taşımaya anca yetecek bir ardıç dalına can havliyle tutunduğunda hala çığlık atıyordu. Adam yukarıda vadinin kenarında durarak aşağı bakıyordu. Ceketini düzeltti ve dudaklarında memnun bir sırıtışla ellerini saçlarının arasından geçirdi. Elleri ardıç dalından santim santim kayıyor, ağırlığı altında kırılacağı yere daha da yaklaşıyordu. Nefes nefese kaldı. Tutunacak başka bir şey bulmaya çalıştı ama yine de dalı bırakmaya korkuyordu. Dalın kopmasıyla iki kaya arasına kök salmış büyük bir selvi ağacına yüzüstü düşmesi bir oldu. Ciğerlerindeki tüm hava çekilmiş gibiydi. Bir an için çığlık attı, ayakları kayalığa yakındı ve başı uçurumun tarafındaydı. Hayatla arasındaki tek bağ ağırlığının altında çatırdayan ve inleyen esnek budaklı bir daldı. Bacaklarını dala doladı ve selvi dengesini bulup hareket etmeyi kesene kadar nefesini tuttu. Dalı iki eliyle de sıkıca kavradı. Bakabildiği tek yön aşağısıydı. Çakalların kemikleri kemirdiği, hırdayıp uğuldadığı, yukarıya bakıp onu beklediği vadinin dibi. Eğer bu daldan da düşerse düşüşünü başka hiçbir şey engelleyemezdi. Kayalık duvarda yosun ve kuş pisliklerinden başka hiçbir şey yoktu. Korkarak "Yardım et lütfen!" diye bağırdı. Bir an bekledi. Dala tutunurken kasları çabayla titriyordu. "Lütfen, ne istersen yaparım." Adam güldü. Sesi o gittikten sonra bile bir an için karanlığın içinde yankılandı ve aşağıda daireler çizen hayvanları susturdu. Sonra çakallar ulumaya başladı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 253.